Ayrım 24.
Gerçek bir mutluluğa tahrik, vaat ettikleriyle sevinç çığlıkları attıracak cinsten. Birliğin genç deniz teğmenleri hiç peşinden ayrılmıyorlardı. Bu hergelelerin benim gibi işe yarar şeylerle uğraştıklarını kanıtlama dertleri yoktu. Benim küçük ilahemin etrafında çevirdikleri dolapların tek bir ayrıntısı bile gözümden kaçmıyordu. Bu yüzden günde birkaç kez betim benzim atıyordu. Sonunda geceleyin belki benim de kendimi bir denizci olarak yutturabileceğimi düşünür olmuştum. Bu umutlarla avunurken 23. haftanın cumartesisi olayların akışı hızlandı. İstatistikleri getirip götürmekle görevli olan arkadaşımız bir Ermeni aniden Alaska'ya altın arayıcılarının köpekleri için pire sayıcı memur olarak atandı. Terfi dediğim böyle olurdu işte ve nitekim o da çok mutlu oldu. Alaska köpekleri gerçekten de değerlidirler. Onlara hep gereksinim vardır, onlara iyi bakılır. Oysa göçmenler kimsenin umurunda değildir, sayıları daima gereğinden fazladır. Hesapları New York'a götürmek için elimizin altında kimse kalmadığından büroda o göreve beni atamakta fazla nazlanmadılar. Miss Chief, patronum yola çıkmadan önce elimi sıkarak beni kutladı, bana kentte çok uslu durmamı ve düzgün davranmamı tembih etti. Bu adamcağızın bana verdiği son öğüt bu oldu ve beni bir daha asla göremedi. Tabii eğer beni daha önce de gerçekten görmüş olduğu söylenebilirse. Rıhtıma yanaşır yanaşmaz birden sağanak yağmur üstümüze boşandı ve sonra incecik ceketimi aşarak istatistiklerime de sıçradı. Onlar da adım adım elimde eriyiverdiler. Yine de birkaç tanesini iyi kötü City'deki bir iş adamına benzemek amacıyla ceketimin cebinden taşan bayağı kalın bir koruyucu tabaka niyetine sakladım. Sonra da endişe ve heyecan yüklü olarak kendimi yeni maceralara doğru attım. Kafamı kaldırıp bu koca duvara bakınca gerçekten de sayısı fazla kalabalık ve her yerde birbirlerine fazlaca benzedikleri için mide bulandırıcı olan pencereler yüzünden tersten başım döndü. Üstüm başım incecik, hızla soğuktan donmuş vaziyette yoldan gelip geçenlerin beni aralarında pek fark edemeyeceklerini umarak bu dev cephede saptanabilecek en karanlık aralığa doğru ilerledim. Gereksiz bir utanç. Korkum yersizdi. Seçmiş olduğum sokakta gerçekten de var olanların en daracığı, en fazla bizim oraların irice bir deresi kadar, üstelik pis mi pis, bayağı nemli, karanlık köşelerle dolu, zaten yeterli sayıda başka insanlar, irili ufaklı, beni bir gölge gibi yanlarına katarak geçip gidiyordu. Benim gibi kente doğru yönelmişlerdi, herhalde işe gidiyorlardı, başları eğik. Dört bir tarafın sefilleri. Sanki nereye gittiğimi biliyormuşum gibi bir de yol seçer gibi yaptım ve yönümü değiştirdim. Sağ tarafımda başka bir sokağa girdim, daha aydınlık. Broadway'di adı. Bunu bir levhadan okudum. En üst katların da üstünde, yukarılarda, martılarla birlikte azıcık gün ışığı vardı, bir de gökyüzünden parçacıklar. Bizlerse aşağının ışıltılarında ilerliyorduk. Ormanınkiler kadar hastalıklı, üstelik o kadar gri ki koca bir kirli pamuk yığını gibi tüm sokağı dolduruyordu. Bu bitmek bilmeyen sokak hüzünlü bir yara gibiydi. Dibinde de biz, bizler bir uçtan bir uca savrulan, bir acıdan ötekine, asla göremediğiniz sonuna doğru, dünyanın tüm sokaklarının sonuna doğru. Araba geçmiyordu, yalnızca insanlar ve yine insanlar. Burası, bana sonradan açıkladılar, paha biçilmez semtmiş, altın semti, Manhattan. Yalnızca yayan girilebiliyordu, kiliseye girer gibi. Bugünün dünyasında bankanın kalbinin attığı güzelim yer. Yine de geçerken yerlere tükürenler var. Bu ne cüret? Taşı toprağı altın bir semt bu. Tam bir mucize. Hatta kapılarının arkasından bu mucizeyi işitmek bile mümkün buruşturulan dolarların çıkardığı seslerde. Daima fazlasıyla hafiftir o. Yani dolar gerçek bir kutsal ruh, kandan bile daha değerli. Onları yani nakitleri korumakla görevli memurları gidip görecek zamanı buldum. Hatta onlarla konuşmak için içeri bile girdim. Mutsuzdular ve maaşları düşüktü. Müritler bankalarına girdiklerinde sanmayasınız ki canlarının çektiği gibi öylesine dalıp paraları alabilsinler. Katiyen, önce küçük bir kafesten ona bir şeyler mırıldanarak dolarla konuşmaları gerek. Bir nevi günah çıkarıyorlar yani. Fazla gürültü yok. Yumuşacık bir ışık veren lambalar, yüksek kemerler arasında minnacık bir gişe, o kadar. Vaftiz şekerini yutmuyorlar. Onu cebe indiriyorlar. Öyle huşu içinde onları uzun uzadıya seyredemezdim. Ne de olsa dümdüz gölge bölmeleri arasından sokaktaki insanların peşinden gitmem gerekiyordu. Birden tıpkı bir ışık havzasına ulaşan bir yarık gibi genişleyiverdi sokağımız. Kendimizi oracıkta yeşilimtırak bir gün birikintisinin karşısında buluverdik. Dizi dizi canavarları andıran evlerin arasına sıkışmış. Bu açıklığın tam ortasında hafif kırsal havalı, hüzünlü çimlerle çevrili bir konak duruyordu. Orada görünen bu binanın ne olduğunu sordum. Kalabalık komşularımdan nicesine ama çoğu beni duymazlıktan geldi. Yitirilecek zamanları yoktu. Çok yakınımdan geçen gençten biri yine de lütfedip beni ilgilendirerek bunun belediye binası olduğunu belirtti. Sömürge döneminden kalma eski bir tarihi eser diye de ekledi. Tamamen tarihi nitelikte. Orada öylesine terk edilmiş. Bu vahanın çevresi park havasındaydı. Bankları da vardı. Hatta belediyeyi seyretmek için de oldukça rahattı. Oturarak, geldiğim sırada görülebilecek pek başka bir şey de yoktu. Aynı yerde bir saat kadar bekledim ve öğle üzeri aniden bu alacakaranlığın içinden bu hareket halindeki kopuk kopuk ruhsuz kalabalığın içine yatsınamaz güzellikte kadınlardan oluşan bir çığ düşüverdi. O ne keşifti öyle, o ne Amerika, o ne hoşluk. Lola'nın anısı, onun örneği beni yanıltmamıştı. Bu doğruydu. Haç seferimin can alıcı noktasına varıyordum ve eğer aynı anda midemin kazınmasının durmadan kendini hatırlatmalarına maruz kalmasaydım, kendimi o gerçeküstü estetik vahiy anlarından birinde sanabilirdim. Aralıksız keşfettiğim o güzellikler azıcık güvenim ve konforumda olsaydı beni o sıradan insanlık durumumdan kolayca uzaklaştırabilirdi. Yani uzun lafın kısası, bir de sandviçim olsaydı kendimi tam bir mucizenin ortasında hissedebilirdim. Ama o sandviçin eksikliği de öyle bir hissediliyordu ki. Yine de o ne alımlı esneklik de öyle, o ne inanılmaz zarafet, o ne ahenk yaratıcı buluşlar, ürkütücü nüanslar, tüm tehlikelerin açığa çıkışı, beden ve yüzün vaat edebileceği her şeyin onca sarışının arasında sergilenişi. Hele o esmerler, ya o kınalı ilahelere ne demeli ve de üstelik geldikçe geliyorlardı. Acaba diye düşündüm, antik Yunan çağı mı yeniden başlıyor? Tam zamanında gelmişim. Benim yanı başlarında oracıkta şu bankın üzerinde beyni sulanmış erotiko mistik bir hayranlıktan, kininden ve itiraf etmek gerekirse açlıktan ağzının suları akar vaziyette varoluşumun farkına bile varmamış gibi davranıyor olmaları, bu zümrüdü ankalara gözümde daha da ilahi bir nitelik kazandırıyordu. İnsanın kendi kabuğundan çıkabilmesi mümkün olsaydı eğer, bunu tam o sırada yapardım bir daha geri dönmemecesine. Beni onun içinde tutan bir şey kalmamıştı. Bu inanılmaz fıstıklar beni alıp götürebilirlerdi, yüceltebilirlerdi. Çakacakları tek bir işaret, söyleyecekleri tek bir söz yeterliydi. Anında ve tümüyle düş dünyasına geçebilirdim, ancak sanırım onların başka işleri güçleri vardı. Böylece bir derken iki saat şaşkınlık içinde geçiverdi. Artık hiçbir beklentim kalmamıştı. Bağırsaklar vardır, bizim oralarda kırsal kesimde sokak serserilerine yapılan numarayı hiç izlediniz mi? Hani eski bir cüzdanın içini bir tavuğun kokuşmuş bağırsaklarıyla doldurursunuz. İşte insan dediğinizde tıpkı ona benzer. Benden söylemesi, daha iri ve oynak ve de aç gözlü ama içinde de bir düş. Biraz da ciddi olmak gerekiyordu. Az miktardaki bozuk para birikimimi hemen tüketmemeliydim. Pek fazla bozuk param yoktu. Saymaya bile cesaret edemiyordum. Zaten sayamazdım da çift görüyordum. Ancak incecik olduklarını hissediyordum. O uçucu kağıt paraların kumaşın içinden ellediğimde cebimde hemen elimin altında sallapati istatistiklerimle birlikte. Oradan geçen erkekler de vardı. Özellikle gençler pembe tahta parçalarını andıran o kafalarıyla kuru ve tek düze bakışlar, sıradan olarak bile nitelendirmekte zorlanılacak çeneler, öylesine geniş, öylesine kaba. Neyse, ola ki kadınları çenelerini o haliyle beğeniyorlardır. Sokakta her bir cinsiyet kendi yoluna gider gibiydi. Onlar, yani kadınlar, yalnızca mağaza vitrinlerine bakıyorlardı. Kendilerini tümüyle her bir vitrinde azar azar ancak çok özlü biçimde belirgin olarak sergilenmiş çantaların, eşarpların, küçük ipekli şeylerin çekiciliğine kapıtırılmışlardı. Bu kalabalık içinde pek yaşlı insana rastlanmıyordu. Pek fazla çifte de öyle. Kimse benim orada yapayalnız saatlerce bir bankın üstünde çakılıp kalmış gelip geçeni seyretmemi garipsemiyor gibiydi. Yine de bir an geldi ki kaldırımın ortasında hokka gibi duran polis memuru benim garip projelerim olabileceğinden kuşkulanmaya başladı. Besbelli. Nerede olursak olalım yetkili makamların dikkatlerini üzerimize çektiğimizde yapılabilecek en iyi şey toz olmaktır. Hem de bir an önce. Açıklama falan yok. Girecek bir delik bulmalı dedim kendi kendime. Bankımın sağında tam da bir delik vardı. Enli bizdeki metrolara benzer şekilde kaldırımın kenarında. Bu delik bana uygun geldi. Genişçeydi. Önünde de pembe mermerden bir merdiveni vardı. Sokaktaki birçok insanın içine girip çıktıklarını görmüştüm. İnsanlar ihtiyaçlarını bu tür yeraltı geçitlerinde gideriyorlardı. Derhal durumu anladım. Olayın olup bittiği oda da mermerdendi. Bir nevi havuzdu. Berbat bir havuz. Ama havuz dediysek tüm suyu boşaltılmıştı. Yalnızca ölgün, süzülmüş bir gün ışığıyla doluydu. Oracıkta bitiyordu ışık. Kokularının ortasında düğmelerini çözmüş ve herkesin önünde pis işlerini barbarca sesler çıkararak ıkınmaktan epey morarmış insanların üzerine düşerek. Erkek erkeğe öylesine teklifsizce çevredeki herkesin kahkahaları arasında futbol maçında tezahürat yapar gibi birbirlerini destekleyerek. Önce gelir gelmez ceketler fora ediliyordu, bir güç gösterisinde bulunacakmış gibi. Uygun kıyafetler giyiliyordu, bir nevi adet öyleydi. Sonra iyice yakası açık, osurarak ve daha da beteri akıl hastanesi avlusundaki gibi el kol hareketleri yaparak kazurat mağarasına yerleşiyorlardı. Yeni gelenler sokağın basamaklarından aşağı inerken binlerce boktan espriye yanıt vermek zorundaydılar. Ancak yine de hallerinden pek bir memnun gibiydiler. Erkekler yukarıda kaldırımda ne kadar düzgün davranıyorlarsa hem de kas katı hatta kasvetli, buna karşılık şamatacı bir kalabalıkta bağırsaklarını boşaltma ülküsü de onları bir o kadar rahatlatıyor ve içten içe sevindiriyor gibiydi. Her tarafına bulaşmış tuvalet kapıları menteşelerinden sökülmüş sarkar vaziyette. Ayaküstü sohbet etmek için bir hücreden ötekine geçiliyordu. Boş bir oturak bekleyenler koca pürolar içiyorlardı, mevcutları işgal edenlerin sırtını sıvazlayarak. Onlarsa iş başında inatçı, gergin yüzlerini ellerinin arasına sıkıştırmış durumdaydılar. Birçoğu bu yüzden yaralılar ya da doğum yapan kadınlar gibi bayağı ıhlıyorlardı. Kabız olanlar dahiyane işkencelere tabi tutulmakla tehdit ediliyorlardı. Bir su fışkırtısı bir yerin boşaldığını işaret ettiğinde boşalan gözün çevresinde bağırış çağrışlar artıyordu ve buraya kimin sahip olacağı çoğu kez yazı tura ile belirleniyordu. Gazeteler okunur okunmaz küçük birer yastık gibi kalın olmalarına karşın derhal bu makat emekçileri sürüsü tarafından eritiliveriyordu. Duman nedeniyle yüzleri seçmek pek mümkün değildi. Çıkardıkları kokular nedeniyle onlara yanaşmaya tereddüt ediyordum. Bu çelişki bir yabancının aklını karıştırmak için birebirdi. Bu denli mahrem bir açık saçıklık, olağanüstü bir bağırsak samimiyeti ama sokakta bu denli bir kusursuz kısıtlılık. Sudan çıkmış balığa dönmüştüm. Aynı merdivenleri tırmanarak aynı bank üzerinde dinlenmek üzere gün ışığına döndüm. Ani bir sindirim ve densizlik abartısı. Kaka'nın güler yüzlü komünizminin keşfi. Aynı maceranın bu pek şaşırtıcı farklı boyutlarını ayrı ayrı kendi hallerine bırakıyordum. Onları çözümleyecek ya da sentezini yapacak gücüm yoktu. Karşı konulmaz biçimde istediğim tek şey uyumaktı. Tatlı ve nadir bir tutku. Dolayısıyla oraya açılan caddelerden birine dalan sokaktakilerin kuyruğunda yerimi yeniden aldım ve kopuk kopuk gitmeye başladık. Her bir vitrini kalabalığı parçalara ayıran mağazalar yüzünden orada bir otelin kapısı açılıyor, büyük bir çalkantı yaratıyordu. İnsanlar geniş dolaplı kapıdan dışarıya fışkırıyordu, bense tam zıt yöne içerideki büyük hole doğru yutuluverdim. İlk ağızda şaşırtıcı, her şeyi binanın görkeminden, oranlarının büyüklüğünden kestirmek, düşlemek gerekiyordu. Çünkü her şey öylesine loş ampuller altında olup bitiyordu ki insanın gözleri ancak bir süre sonra alışabiliyordu. Bu loşlukta birçok genç kadın vardı. Mücevher kutularına gömülür gibi derin koltuklara gömülmüş. Çevrelerinde ise olağanüstü ipeksi yüksekliklerde ayak ayak üstüne atmış bu bacak sırasının açığından belli bir mesafeden sessizce volta atan onlara odaklanmış erkekler meraklı ve ürkek. Bu afetler sanki adam akıllı ciddi ve adam akıllı pahalı bir takım olayları bekliyorlar gibi gelmişti bana. Elbette düşündükleri kişi ben değildim. Bu durumda bu sıra halindeki ellenebilir çekiciliğin önünden ben de geçiverdim kıyın kıyın. Tek bir koltuk sırasına dizilmiş bu görkemli eteği sıyrılmışların sayısı en azından yüzü bulduğu için kendimi öylesine düşlere kaptırmış, mizacıma göre öylesine fazla güçlü bir güzellik porsiyonu yutmuştum ki kabul bürosuna vardığımda adeta durduğum yerde sallanıyordum. Kürsünün önünde saçları bir yantinli bir görevli şiddetle bana bir oda önerdi. Otelin en küçük odasında karar kıldım. O sırada yanımda taş çatlasa 50 küsür dolarım vardı. Fikir desen neredeyse tükenmişti, özgüvense sıfır. Bu görevlinin bana önereceği odanın gerçekten de tüm Amerika'nın en küçük odası olmasını diliyordum. Çünkü adamın oteli Love Calvin, afişlerde kıtanın en şatafatlı döşenmişlerinin arasında en işlek otel olarak tanıtılıyordu. Tepemde ne de çok köşeli mekan vardı. Sonsuz sayıda, yanı başımda ise şu koltuklarda ne de çok seri halinde ırza geçme ayartması, ne uçurumlar ne tehlikeler, yoksulun estetik işkencesinin hiç mi sonu yoktur? Açlığından mı inatçıdır? Ancak bu ivaya kendimi kaptıracak zaman yoktu, bürodakiler atik davranıp bir anahtar sıkıştırıvermişlerdi elime, ağır mı ağır, kımıldamaya bile cesaret edemiyordum. Uyanık bir bacaksız, çok genç bir tuğ general gibi giyinmiş, birden önümde beliriverdi emredici bir kumandan. Bürodaki yassı saçlı görevli metal zilini 3 kez çınlattı ve bizim bacaksız ıslık çalmaya başladı. Yolcu ediliyordum, kalkış işareti, yola düştük. Önce bir koridordan geçtik, haldır haldır bir metro gibi gözü kara gidiyorduk. Yönlendiren oydu, yani velet. Bir köşe daha, bir dolambaç ve sonra bir tane daha. Oyalanmadan güzergahımızı biraz eğikleştirip geçiverdik. Asansöre gelmiştik. Bir anlık bir yorgunluk. Geldik mi? Hayır. Bir koridor daha. Daha bile karanlık. Tüm bölmelerde abonoz kaplama vardı sanırım. İnceleyecek zamanım yoktu. Ufaklık ıslık çalıyor, entipüften bavulumu da kapmış gidiyordu. Ona hiçbir şey sormaya cesaret edemiyordum. Yürümek gerek yalnızca, farkındayım. Yolumuzun üstünde orada burada karanlıkların içinde kırmızı ve yeşil bir ampul talimat serpiştiriyor, uzun yaldızlı çizgiler kapıları damgalıyor, 1800'lü sonra da 3000'lü numaraları çoktan geride bırakmıştık. Gel gelelim hala aynı baş edilmez kaderimizin peşinden ilerlemeye devam ediyorduk. Rütbeli küçük komi gölgelerin arasında adı konulmamışın izini sürüyordu, kendi içgüdüsünün peşinden gider gibi. Bu inde hiçbir şey onu hazırlıksız yakalayamıyordu. Bir zencinin ya da yine zenci bir oda hizmetçisinin yanından geçerken ıslığı dertli tınılı bir makamdan ötüyordu, o kadar. Bir yandan hızlanmaya çabalarken, karantinadan kaçarken hala sahip olduğum tüm özgüveni de bu bir örnek koridor boyunca yitirmiştim. Tıpkı daha önce kulübemin Afrika rüzgarları altında ılık su tufanında dağılışı gibi ben de dağılıyordum. Kendi hesabıma burada ben de hiç tanımadık bir duyumlar tufanıyla cebelleşiyordum. İki cins insanlık durumu arasındayken öyle bir an gelir ki insan boşlukta debelenmeye başlar. Ansızın bacaksız haber vermeden çark etti, gelmiştik. Bir kapıya tosladım, bu benim odamdı, bölmeleri abanoz kaplı irice bir kutu. Sadece masanın üstüne düşen azıcık bir ışık, ürkek, yeşilimtırak bir lambayı sarmalıyordu. Love Calvin Oteli'nin müdürü dostluğuna güvenebileceğine dair yolcuyu temin ediyordu ve onun, yani müdürün, New York'ta geçireceği tüm zaman zarfında yolcunun neşesinin yerinde olması konusuyla şahsen alakadar olacağını beyan ediyordu. Hemen fark edilecek şekilde orta yere konmuş olan bu ilanı okumak bile mümkün olsaydı eğer ruhi çöküntümün derecesini bir kat daha artıracak nitelikteydi. Nihayet yalnız kaldığımda durum daha da kötüleşti. Bütün bu Amerika kalkmış, beni bu odanın içinde bile taciz ediyor, koca koca sorular sorup sevimsiz önsezlerimi tetikliyordu. Öncelikle yatağın üzerinde endişeli endişeli bu mıntıkanın loşluğuna alışmaya çalışıyordum. Periyodik bir homurtuyla beraber pencere tarafındaki duvarlar sallanıyordu. Üst geçitten giden metro. Karşıda iki sokak arasında bir mermi gibi fırlıyor, delişmen kentin içinde o semt senin, bu semt benim, sarsak sarsak geziniyordu. Titrek ve kıyılmış çuvallarla dolu. Saatte 100 kilometre hızla bir duvardan ötekine fırlarken, ilkini terk edip gittiğinde yankısı daha uzun süre arkasından gürlemeye devam eden bir ıskarmız çağlayanın üstünde gitgide gövdesini titretişi görülebiliyordu. Tam da orada. Yemek saati bu bitkinlik anına denk düştü ve ardından yatma saati de öyle. Beni tamamen serseme çeviren şey daha çok bu öfkeli metro olmuştu. Bu küçük avlu kuyusunun öteki tarafında bölme duvarı önce birer sonra ikişer, ardından da onar onar aydınlanmaya başladı. Bazılarında neler olduğunu görebiliyordum. Yatmaya niyetlenen karı kocalardı. Dikey saatleri geride bıraktıktan sonra Amerikalılar da en az bizim oralılar kadar düşkün gibiydiler. Kadınların kalçaları fazla dolgun ve fazla solgundu. En azından görebildiklerim öyleydi. Erkeklerin çoğuysa yatmadan önce tıraş olurken bir yandan da piro içiyorlardı. Yatakta önce gözlüklerini sonra da bir bardağa takma dişlerini çıkarıyorlar, hepsini de orta yerde bırakıyorlardı. Aralarında cinsiyetler arasında pek konuşur gibi bir halleri yoktu. Tıpkı sokakta olduğu gibi. Pek uysal kocaman hayvanlara benziyorlardı. Canlarının sıkılmasına iyice alışmış. Beklediğim şeyleri aydınlıkta yapan topu topu 2-3 çift görebildim. O da pek haşince değil. Diğer kadınlara gelince onlar kocalarının banyodaki işlerini bitirmesini beklerken yatakta şeker yiyorlardı. Sonra da herkes ışıkları söndürdü. Ne hazin şey şu yatan insanlar. İşlerinin yolunda gitmesini hiç de iplemedikleri nasıl da belli. Onların buralarda oluşumunun nedenini anlamaya çalışmadıkları nasıl da belli. Umurlarında bile değil. Dertleri uyumak nasıl olursa olsun. Dallayarak bunlar. Dallama, kösele suratlı. Amerikalıymış değilmiş fark etmez. Vicdanları daima rahat. Bense o kadar çok tekin olmayan şey görmüştüm ki olup bitenlerden hoşnut olmam olanaksızdı. Hem fazla şey biliyordum hem de yeterince bilmiyordum. Dışarıya çıkman gerek diyordum kendi kendime, yine dışarıya çıkmalısın. Belki Robinson'la karşılaşırsın. Aptalca bir düşünceydi elbette ancak yeniden sokağa çıkmak için bir bahanem olsun diye sarılmıştım ona. Üstelik küçücük yatakta ne kadar sağa sola dönersem döneyim bir türlü gözüme uykunun zerreciği bile girmiyordu. Bu durumda 31 çekmekle bile insan ne eğlence ne de teselli bulabiliyordu. Gerçek umutsuzluk da budur işte. İşin daha kötüsü bir önceki gün ve zaten fazlasıyla uzun süredir yaptıklarımızın aynısını ertesi gün yapacak gücü nereden bulacağınızı bilememektir. Bu ahmakça girişimler için, bu asla bir sonuca ulaşamayan binbir tasarı için, yıkıcı zorunluluktan kurtulma denemeleri için her seferinde çuvallayan o denemeler için gerekli gücü nereden bulacağınızı, kaldı ki bunların hepsi de yalnızca kaderin karşı konulmaz olduğuna, duvarın dibine düşmek gerektiğine kendinizi bir kez daha ikna etmenize yarayacaktır. Her akşam, her seferinde daha eğreti, daha galiz olan bu ertesi günün kabusunu yaşayarak. Belki yaş da, o hain de ekleniyordur bunlara ve bizi beterin beteriyle tehdit ediyordur.